Ayrım 22, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 259. 54. Kısım. Uzaklaşma dedi Josh fısıldayarak ve elimi tuttu. Elimi kavrar kavramaz kendimi güvende hissetsem de attığım her adımda korkum büyüdükçe büyüdü ve hızlı hızlı nefes alıp vermeye başladım. Delon ile Laval önümüzden yürüyorlar, el fenerleriyle rutubetten sanki sümüklüymüş gibi görünen duvarlarda ışık oyunları yapıyorlardı. Hava nemliydi ve tavandan aşağıya sular damlıyordu. Her adımımızda siyah, düz bir taşın üzerine yazılmış ve duvarlara çimentoyla monte edilmiş eski Paris sokaklarının adlarını okuyorduk. Bu gördükleriniz Paris'in eskiden kalma cadde adları. Cadde tabelalarını da ölülerle birlikte buraya koydular dedi. Delon elindeki haritaya bakarken. Şüphelinin görülmüş olduğu geçit buradan yaklaşık 200 metre ileride olmalı. Bu adamın kapana kısıldığından emin misiniz diye sordum yaşadığım korkuyu belli etmeden. Katakomplardan kaçamaz mı? Delon başını haritadan kaldırdı. Kağıt üzerinde katakomplar etrafları kapalı tüneller dizisinden ibaret. Ancak bir takım söylentilere bakılırsa buralardan şehrin kanalizasyonlarına yani tünel sisteminin dışındaki başka bir sisteme çıkan birkaç tane çelik kapı da bulunuyor. Ama birkaç yıl önce kapıları şehri terörist saldırılardan korumak amacıyla belediye mühendisleri mühürledi. O kapıların hala mühürlü olduğuna emin misiniz müfettiş diye sordu Josh. Delon başını salladı. Laval'a mühendisler öyle demişlerdi. Ama tabii ki kanalizasyonlarda yatıp kalkanlar bu mühürlerden birini kırabilir her zaman. Yatıp kalkanlar mı diye sordum. Uyuşturucu işi yapanlar, polis tarafından aranan sabıkalılar arasında bazen kanalizasyonlarda kalanlar olur. Kanundan kaçtıklarından emin yer altında geçici olarak yaptıkları odalarda saklanırlar. İşin doğrusunu söylemek gerekirse bize cesetleri ihbar eden ve adını vermeyen adamın da onlardan biri olabileceği kafamı kurcalıyor. Belki aranan biri olduğu için polise kimliğini vermemiştir. Josh da bir diğer şey ise buraların toplumun marjinal kesimlerinin rağbet ettiği yerler olmaları. Mesela travestilerin, sadomazoşistlerin, işte aklına ne gelirse onların. Şaka mı yapıyorsunuz dedim. Aklına gelen her şeyi burada bulursun diye eklemede bulundu Josh. Bu kanalizasyonlarla ilgili çok şey okudum. Çok garip bir yer burası. Zannederim bütün bir yeraltı kültürü burada yaşıyor. Tabii bu tür bilgileri turist rehberlerinde falan bulamazsın. Kesinlikle öyle diyerek yanıtladı Delon gülümseyerek. Haydi gecikmeyelim. Kafatası ve kemiklerle dolu mağaramsı kemerli yollardan geçtik. Bu görüntü benim klostrofobimi daha da arttırmıştı. Sanki beynime kan fışkırıyordu. Bayılacakmışım gibi hissediyordum. Ve bir adım daha atabilecek miydim bilemiyordum. ''Nereden gidiyoruz müfettiş?'' diye sordu Josh. Delon haritasına baktı ve el fenerini sol tarafa doğru tuttu. ''Buradan zannederim. Yakınımda durun lütfen. Katakompların bu tarafı olağanüstü tehlikelidir. Tüneller buradan farklı yönlere çatallaşmaya başlar.'' Karşımızdaki duvarlara aniden kısa bir gölge düştü ve ardından yok oldu. Tünelin içinde bir kaçışma sesi işitildi. ''İleride biri var.'' dedim fısıltıyla. Kalbim güm güm atıyordu. Delon o sırada silahını hazır hale getiriyordu. Yüzü boncuk boncuk terliyordu. ''Peşimden ayrılmayın.'' dedi rica eden bir sesle ve temkinli adımlarla ileriye doğru yürüdü. Bir köşeyi döndük ve orada tünelin iki geçide ayrıldığını gördüm. ''Hangi taraftan?'' dedi Josh fısıldayarak. Delon kanter içinde kalmıştı, haritaya bakıp duruyordu. Ama yüzündeki ifadeden ne yapacağına karar veremediği anlaşılıyordu. ''Çok emin değilim, o yüzden de dağılsak iyi olur diye düşünüyorum. Matmazel, size Laval'la gitmenizi önereceğim. Mösyö, siz de benimle gelin ve lütfen dikkatli olun. Eğer herhangi bir şey görürseniz telsizle bağlantıya geçebiliriz.'' Tünelin daha da derinine ilerlemek fikri yanımda Laval olsa bile hiç hoşuma gitmemişti. Orada öyle hiçbir şey yapmadan duruyordum. Tek isteğim bir çıkış yolu bulmaktı ve içimden geçen korku dolu sesler bana gölgeler tarafından izlendiğimizi söylüyordu. Ben de kendime bütün bunların kafamın ürünü saçma sapan fikirler olduğunu söylemeye çalışıyordum. Ansızın Delon'un telsizinden sesler gelmeye başladı ve Delon telsizi dudaklarına götürüp fısıldayarak cevap verdi. Wey, Delon telsizde söylenenlere hızlı hızlı konuşarak cevap verirken Josh da el fenerini yüzüme tuttu. Çok iyi görünmüyorsun. İyi olduğundan emin misin?
Bilmem.
Boncuk boncuk terliyordum ve korkularımın her geçen saniye biraz daha azgınlaştığını hissediyordum. Kontrolümü tamamen kaybetmek üzereydim. Her an düşüp bayılabilirdim. Delon telsizdeki konuşmasını bitirip şüpheli şahıs tekrar görülmüş dedi. Nerede diye sordu Josh. Ben korkudan hiçbir şey yapamayacak durumdaydım. Bu yüzden de Delon buradan 100 adım kadar ötede bu yönden gidiliyor derken sesimi bile çıkaramadım. En iyisi ikiye ayrılalım. Şüpheli bu tünellerden birini kullanarak bize doğru gelecek. Madam, siz Laval'le gidin, Monsieur de benimle gelsin. Ve Tanrı aşkına lütfen dikkatli olun. Delon sağa döndü. Josh da Delon'la birlikte tünelin içinde gözden kaybolmadan önce bana el salladı. Dedektif Laval bana döndü. Hazır mısınız madam? Hayır diye avaz avaz bağırmak istedim. Bir milim bile kıpırdayamam. Korkudan aklımı kaçıracak gibiyim ve şu anda tek düşündüğüm şey buradan çıkmak. İşte bunları haykırarak söylemek istedim. Ama bunları söyleyeceğime dedektife kendimi zorlayarak gülümsedim. Tabii peşinizden geliyorum. Laval pek ikna olmuş gibi görünmüyordu ama omzunu silkti. Sonra silahını hazırladı ve tünelin içine girdi. Ben de onun peşinden gittim. Kemerli yolun gerisinde saldırgan kadının dedektifin arkasından gidişini izledi ve içinden küfretti. Yüzünden terler akıyordu. Katakomplarda koşuşturup durmaktan nefesi kesilmişti. Yakalanmamak için var gücüyle çabalıyordu. Polis bütün çıkışları kapatmıştı. Sol eline ağzı tırtıklı kanlı bir bıçak aldı. Peşinden gelenleri öldürmediği sürece burada böyle kapalı kalacağını biliyordu. Gözleri karanlığa alışmıştı ve saklandığı sütunun önünden önce dedektifin, onun ardından da kadının geçtiğini gördü ve gözleri ışıldadı. Kadının silahının olmadığını fark etmişti. İlk ölen kadın olacaktı. Dedektif ile kadın ilerledi. Ayak sesleri de uzaklaştı. Kanlı bıçağı ceketinde sildi ve kendi kendine sırıttı. Her ikisinin de işini bitirebileceğinden emindi. İçi bıçağını onların etlerine saplama arzusuyla, onları kıvranıp acılar içinde can çekişirken görme arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Ama önce kurbanlarına yaklaşması gerekiyordu. Ayrıca onları hangi yöntemle şaşırtacağını çok iyi biliyordu. Bulunduğu yerdeki duvarda tepedeki lambalara enerji sağlayan bir elektrik devresi vardı. Bıçağının madeni tarafıyla elektriğe kısa devre yaptırabilirdi. Bıçağının ucunu vidaya dayadı ve kutunun kapağını açmaya başladı. 55. Kısım. Bir uyur gezer gibiydim. Karanlık bir bölmedeydim. Buradan nasıl çıkacağımı bilmiyor, kendi kendime aptalca yol arıyordum. Ve o sırada yanımdaki tek şey mantık dışı korkularımdı. Her ne kadar kendime defalarca endişe edecek bir şey yok desem de, kapana kısılmadığımı telkin etsem de, buradan istediğim an çıkacağımı söylesem de hiçbir işe yaramıyordu. Sonsuz bir korkudan kurtulamıyordum. Terden sırılsıklam olmuştum, bacaklarım tir tir titriyordu. Bu arada dedektif Laval'ın sinir krizi geçirdiğimi anlamasından endişe edip duruyordum. Şimdi kendime bir çıkış yolu bulmam gerekiyordu. Delirmeden kalabilmemin tek yolu buydu. Tam o sırada korkunç bir şey oldu. 3-4 dakika boyunca köşeleri dönüp durup tünel labirentinin biraz daha derinlerine indikten sonra Laval'ın kaybolmuş olduğu fikrine kapıldım. Tepedeki lambanın ışığında haritayı gözden geçirdi. Ben de bu arada onun burnundan boncuk boncuk terlerin damladığını fark ettim. ''Bir şeyiniz yok ya?'' diye sordum, sesimin titremesine hakim olmaya çalışarak. Umutsuzca korkularımı yenmeye çalışırken, kavga ya da uçuş dürtümün güçlendiğinin de farkındaydım. Yani damarlarıma adrenalin hücum ediyordu. Laval bana üzgün bakışlı bir Dachshund cinsi köpeği andıran bir çift kocaman kahverengi Fransız gözleriyle baktı. ''Pek emin değilim madam. Şu haritaya bir bakayım.'' ''Bir şekilde buradan dışarıya çıkabileceğimizden bir şüphem yok.'' ''Bir şekilde mi?'' İçimden Tanrım, Laval burası akşam gezisi yapmaya çıktığımız kır bahçesindeki labirent falan değil diye geçirdim. Şimdi gerçekten de paniğe kapılmaya başlamıştım. Laval'a uzattığım elim tir tir titredi, korku sesimi boğuklaştırdı. Lütfen kafa kafaya verirsek daha iyi olur. Kafa kafaya mı diye cevap verdi Laval, anlayamamıştı. Eğer iki kişi bir mesele üzerinde çalışıyorsa, izlenecek yöntemi birlikte kararlaştırdıklarında şansları daha fazla olur demek istiyorum. Tabii. Laval bana el fenerini verdi. Haritayı inceledim ve adamın kafasının karışmasının çok doğal olduğunu düşündüm. Bu harita mühendisler için hazırlanmış gibiydi. Her tarafı anlaşılması olanaksız küçücük sembollerle doluydu. Hatlar, kutular, garip küçük üçgenler, bütün bunlar kafes kafes kalın, değişken çizgilerle buluşuyorlar. Ortaya sanki sarhoş bir örümcek tarafından yapılmış gibi görünen bir ağ çıkıyordu. Haritanın orasını burasını doldurmuş Fransızca kelimeler ise benim kafamı karıştırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Kutuların ve sembollerin anlamı nedir? Pek emin değilim dedi Laval itiraf ederek. Emin değil misiniz? Laval kafasını kaşıdı. Mühendislerle görüşüp fikir alacak zaman olmadı. Ben de haritayı takip edebileceğimi sandım ama şimdi kafam karıştı madem. Müthiş. Yumuşak bir şıp sesi duydum. Yere baktığımda yukarıdan akan suyun ayaklarımın dibindeki genişçe bir su birikintisine damladığını gördüm. Yoksa tavan çökecek de içeriği su mu basacak? Şimdi paniğim mantık dışı olmaya başlamıştı. Tanrım, çıkar beni buradan bir an önce. Ve ardından aklıma gelebilecek en kötü şey oldu. Bir kazıma sesi duydum ve yakınlarımda bir şeyin varlığını hissettim. Döndüm ve gölgelerin arasında elektrik kıvılcımlarının saçıldığını gördüm. Hemen ardından da tünelin içi karanlığa gömüldü. 56. kısım. Paniğe kapıldım. El fenerini elimden düşürdüm ve ışık kapandı. Eğilip almak istedim ama olduğum yerde çakılıp kalmıştım. Karanlıkta cesaretimi toplayabilecek gücü kendimde bulamıyordum. Ve ne yapıp edip cesaretimi topladığımda dokuna dokuna ıslak duvara dokundum. Laval dedim fısıldayarak ama aslında çığlık atmak istiyordum. Ben buradayım madam yanıtını verdi onun sesi. Şükür Tanrı'ya neredesiniz? Yakınınızdayım babam. Lütfen olduğunuz yerde kalın. Ben size geleceğim. El feneri. Ben bulurum yanıtını verdi. Sesimden muhtemelen korku içinde olduğumu anlamıştı. Laval'ın sesi yakından geliyordu. Ama bulunduğu yeri anlayabileceğim bir yakınlık değildi bu. Sesi kontrollü ve korkusuzdu. Zaten öyle olmasaydı benim de aklımı kaçırmama neden olurdu. Işıklar sönmeden önce kıvılcım gördüğümden emindim. Ayrıca karanlıkta sanki biri varmış gibi tuhaf bir duyguya kapılsam da zorlanarak alıp verdiğim nefesimden ve Laval'ın sigarasını çekerken çıkardığı sesten başkasını duymuyordum. Sonra bir şey bana dokundu ve sıçradım. Benim dedi Laval boğuk bir sesle siz iyi misiniz madam? Sesi duydunuz mu? Bir de kıvılcımları gördünüz mü? Işıklar sönmeden önce dedim fısıldayarak. Ses mi diye sordu Laval. Kıvılcım mı? Hayır madam. Ne gördüm ne de duydum. Rahatlamıştım. Ses muhtemelen kafamın ürünüydü. Ama kıvılcımları gördüğümden adım gibi emindim. Işıkların sönmesine ne yol açmış olabilir? Tanrı bilir ama bunlar olağan şeyler. El feneri nerede? Düşürdüm. Şimdi eğilip yerde bulmaya çalışacağım. Bütün cesaretimi toplayarak dizlerimin üstüne çöktüm. Etrafımı saran karanlıkta sanki ayakkabılı biri adım atmış gibi gıcırtılı bir sesi duyar gibi oldum. Laval, siz misiniz? Siz hala orada mısınız?
Evet madam.
Tanrı'ya şükür.
Bir santim bile kıpırdama.
Tabii. Elimi çamurlu suda dolaştırdım. Çamurlu suyun içi küçük taş parçaları ve pislikle doluydu. Elimi soktuğum şeyin başka bir şey olmasından korksam da neyin içinde olursa olsun el fenerini mutlaka bulmam gerekiyordu. Hangi cehenneme gitti? Sol tarafıma döndüm. Yerde feneri arayan elim heyecandan tir tir titriyordu. Elime fare falan değecek diye ödüm kopuyordu. Karanlıkta kötü düşünceler kafama üşüşüyordu. Bir tabutun içindeymişim gibi sıkıntılıydım. Sanki diri diri gömülmüştüm. Ve derken elim sert bir şeye dokundu. O nesneyi parmağımla dürtmeden önce korkuyla geri çekildim. El feneriydi bu Tanrı'ya şükür. Buldum dedim ve feneri sıkıca kavradım. Camı kırılmamış gibiydi. Ayrıca düğmesi hala açıktı. Düğmeye birkaç kere bastım ama çalışmadı. Kahretsin, ya ampulü yanmışsa ya da piller gevşediyse. Tam o sırada arkamda bir şangırtı duydum. Sanki madeni bir nesne yere düşmüş gibi bir ses çıkmıştı. Korkudan sıçradım, kalbim yine güm güm atıyordu. Laval siz miydiniz, ne oldu? Ama cevap veren olmadı. Delirmiş gibi el fenerine sarıldım ve birden ışık yandı. Tanrı'ya şükür. Tünelin içi aydınlanıverirken gözlerimi kırpıştırdım. Ardından insanın elinin ayağının kesildiği şok geldi ve kalbim yerinden fırlayacakmış gibi attı. Bölme bomboştu. Laval yok olmuştu. 57. kısım. Göğsüm tıkanmıştı. Bölmenin içinde tek başıma kalmıştım. Ya başka biri varsa? Sanki yakınımda biri varmış gibi garip bir duyguya kapılmıştım. O şey neyse görmüyordum ama varlığını hissedebiliyordum. Ardından Laval'in otomatik silahını çamurlu su birikintisinin içinde gördüm. Herhalde silahını elinden düşürmüştü. Madeni ses de demek silah yere düştüğünde çıkmıştı. İyi ama Laval hangi cehenneme gitmişti? Laval, orada mısınız? Cevap verin lütfen. Cevap veren olmadı. Sorumu çığlık atarak sormak geçti içimden. Yoksa Laval karanlık tarafta mıydı? Peki ama neden böyle bir şey yapsın ki? Ayrıca karanlık taraftaysa bile bana şimdiye kadar cevap verirdi. Yok oluşunun ardında çok daha kötücül nedenler olmalıydı. Eğilip Laval'ın yerde duran silahını alırken dizlerim titredi ve o anda bir şey gördüm. Siyah bir ayakkabıydı bu. Ayakkabı bir sütunun arkasından çıktı 5 metre kadar bir uzaklıktan. Yoksa Laval o sütunun arkasında mı saklanıyordu? Peki ama neden saklanıyordu ki? Korkudan taş kesilmiştim. Tam Laval'ın silahını sıkı sıkı tutmuştum ki sütunun arkasından bir ayağın öne doğru kaydığını gördüm ve Laval karşıma çıkıverdi. Olduğum yerde çakılıp kaldım, rahatlamıştım. Şükür Tanrı, siz orada ne yapıyordunuz? Laval'ın boynuna bir kolun dolanmış olduğunu gördüm. Tüyler ürpertici bir kasap bıçağı Laval'ın gırtlağına dayanmıştı. Dedektifi rehin tutanın yüzünü göremedim, yüzü karanlıkta kalmıştı. Ama Laval korkudan bayılacak gibiydi. Alnında terler parıldıyordu ve boğulacakmış gibi bir sesle konuştu. Lütfen madam, yanlış bir şey yapmayın. Bir şey yapma niyetinde değildim ama tepeden tırnağa uyuşmuş bir halde artık ayrıntıları tek tek ortaya çıkan rehin alma sahnesine bakarken Laval'ı rehin alanı sen kimsin dedim. Bana cevap vermedi ama Laval'ın boğazındaki kolunu biraz daha sıktı. Dedektifin sesi boğuk bir fısıltıyla çıkmaya başladı. Lütfen madam, silahı bırakın yoksa beni öldürecek. El fenerini Laval'in yüzüne tuttum, sonra da ani bir hareketle katilin yüzüne. Katil sütunun arkasında kendini çok iyi gizlemişti. Sadece yüzünün karanlığın içindeki tarafını bir an görebildim ama hemen geriye çekildi. Kim bu dedim içimden. Aniden bıçağın ucunu Laval'ın boğazına batırdı ve kan damlamaya başladı. Lütfen madam, Laval boğuk bir sesle yalvarıyordu. Eğer silahı elimden atarsam katilin ikimizin işini de bitireceğini biliyordum. Katilin Laval'ın kulağına sesini değiştirmeye çalışarak bir şeyler fısıldadığını duydum. Dedektif boğuk bir sesle diyor ki dedi, eğer silahı bırakmazsanız şimdi boğazımı kesecekmiş. Laval'ın yüzü korkudan morarırken bakışlarının gaddarca olduğunu gördüm ve Fransızların ne kadar cesur insanlar olduklarını anladım. Tamam, silahı bırakıyorum dedim. Silahı yere yavaş yavaş bırakırken el fenerinin ışığını da sabit bir şekilde Laval'ın yüzüne tuttum ve Laval'ın yüzüyle bana belli belirsiz hayır, silahı bırakma demeye çalıştığını gördüm. Onun verdiği emirlere uyma diyordu dedektifin bakışları. Silahı bırakma diyordu sanki. Onun haklı olduğunu biliyordum. İkimizin de sağ kalabilmesinin tek yolu o silahın bende olmasıydı ve hemen harekete geçmem gereken bir an geldi. Laval homurdandı ve büyük bir güç harcayarak saldırganın elini kavrayıp kurtulmaya çalıştı. ''Vur onu!'' diye haykırdı boğuk bir sesle. Ama der demez de sesi kesildi. Saldırgan bıçakla dedektifin boğazını kesti ve fıskiyeden fışkırır gibi bir kan dedektifin boynunu kırmızıya boyadı. Ama işte o kısacık anda saldırganın yüzü el fenerimin ışığına yakalandı ve katilin yüzünde siyah kar maskesi olduğunu gördüm. Kafasına nişan aldım, iki el ateş ettim, saldırgan karanlığın içinde kayboluverdi. Tekrar ateş ettim, bir el daha. Tünelde onu yaydım ateşine tuttum. Mermilerden biri saldırganın tam kafasının arkasına öyle bir hızla isabet etti ki kafatası duvara çarptı. Ardından bir çuval gibi yere yığılıp kaldı. 22. ayrımın sonu. Sayfa 269.